Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Deprem Çalışma Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun sitesinde podcast bölümünde yayınlamaya başladık. Bunları tarihleri itibariyle hem dinleyebilirsiniz hem de kopyalayabilirsiniz. acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde. Evet, bugünkü programımızın destekçisi Fatoş Cıbıroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz ve hemen konuğumu tanıtıyorum. Mücella Yapıcı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Sekreteri ve aynı zamanda Yenileme Kurulu Gözlemci Üyesi Mimarlar Odası adına gözlemci üye. Hoş geldin Mücella.
Hoş bulduk.
Merhabalar.
Merhaba.
Evet, bugün bir İstanbul turu atalım istiyoruz. İstanbul'un gördüğümüz kadarıyla altı üstüne gelmiş vaziyette. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunları biraz senden dinlemek istiyoruz. Hala sürdürülmekte olan bazı kentsel dönüşüm projeleri var. Bu isim önemli. Biz buna çok önemli bazı değerler atfediyorduk. Dönüşüm projesi deyince gerçekten çağdaş, yeni ama kenti ve insanı ön planda tutan bir takım değişiklikler olacağını düşünüyorduk. Olanlarla düşüncelerimiz arasındaki farklılıklar gün geçtikçe daha açılıyor. Çok değerli bazı arsalarımız vardı. Bu arsalarımızda inşaatların çok hızlı ilerlediğini görüyoruz. Ben yani hakikaten geçen gece gözlerimi ovuşturmak zorunda kaldım. Hayal mi görüyorum diye. Çünkü Zincirlikuyu'da Zorlu'nun karayolları arazisindeki inşaat çok hızlı devam ediyor. Geçenlerde TOKİ Başkanımız biliyorsun artık İstanbul'daki deprem sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin sorunu olmaktan çıktı. Mecliste bir komisyon kuruldu. Zaten uzun zamandan beri belediye başkanımızı pek fazla göremiyoruz. Kadir Topbaş pek ortalıkta.
Üçüncü köprü güzergahla meşgul.
Evet, bir üçüncü köprü meselesi var. TOKİ Başkanı açıklama yaptı. Biz dedi evinin dairesinin kötü durumda olduğunu kanıtlayanlara hemen TOKİ'den daireler vermeye başlayacağız dedi. Çok ciddi bir TOKİ sorunumuz var. Çünkü bu maalesef kentsel dönüşüm projelerinin başında TOKİ var. Bütün bunları tahmin ediyorum ki bir programda ele almamız mümkün değil ama bir ucundan başlayalım. Başlıyorum. İstersen tam uçtan başlayalım.
Yani kartal. Hani bilgisayara sormuşlar ne var ne yok demiş göçmüş ya.
Evet, aynen.
Hani siz de beni göçermek istiyorsunuz herhalde.
Yok yani çok dayanıklı çıktığını tespit ediyoruz tabii.
Şimdi İstanbul'un altı üstüne geliyor dediniz.
Evet.
Vallahi altı da üstü de yok oluyor diyelim. Önce altı üstüne geliyor. Hep arkeolojik kazılar geliyor aklıma da altı da üstü de yok oluyor. Ve İstanbul hani bizim bildiğimiz yüzyıllarca bir sürü kültürel katmanın üst üste binerek gerçek bir dünya mirası olan İstanbul yerine gerçekten bir başka İstanbul. Hani adlandıramayacağımız. Bütün bu dönüşüm projeyle kimliksiz, kişiliksiz bir takım özenti kentlerin taklidi bazen Manhattan, bazen Barcelona, bazen şurası, bazen burası, bazen hiçbir şey. İşte TOKİ'nin yaptığı projelerde kimliğini, kişiliğini, kültürünü, kentlisini yitirmiş bir başka yapılar topluluğu geliyor. Yani işin kötü olanı da bu. Ve bu maalesef de çok farkında da değil içinde yaşayanlar. Ancak sizin yaşadığınız yere müdahale edildiği anda orada ayağa kalkıyorsunuz.
Fark edebiliyoruz.
Fark edebiliyorsunuz. Ama onun dışında gelişmiş bir kentli, kente sahip çıkan maalesef bir kültür yok. Çünkü İstanbul nedense geçenlerde bir yazı okudum. Hepimizin kiracı olduğu bir kent gibi. Yani hiç kimse İstanbullu değil aslında.
Gelip geçicilik.
Gelip geçicilik var. O noktada da hakikaten zor durumda bir kent. Gelelim dönüşüm meselelerine.
Evet, Kartal'dan başlayalım bir uçtan.
Evet, tabii bunun esas olarak bir kere nedenini koymamız lazım.
Evet.
Biliyorsunuz 99'larda bir dünya raporu yayınlandı. Dünya Bankası raporu yayınlandı. Ve Dünya Bankası raporu bize dedi ki Türkiye'ye, eğer global ekonomide bir yer tutmak istiyorsanız mutlaka bir kentinizi bu küresel kentleri hiyerarşisinde yarıştırmak zorundasınız. Ve maalesef İstanbul Türkiye ekonomisinin hani bu borç yüküne kurban edildi. Global ekonomiye katılacağız adı ve o andan itibaren Ali Müfit Gürtün'ü hatırlarsınız. İşte dünya kenti İstanbul lafları çıktı. Vizyoner projeler çıktı. Ve o zaman bir mega kentsel dönüşüm projesini duymuştuk. Ondan sonra deprem oldu. Tam bunlarla biz uğraşırken. Depremden sonra birdenbire bizim mega kentsel dönüşüm projeleri deprem odaklı mega kentsel dönüşüm projeleri oldu. Yani biz bir felaketi de maalesef bu kentsel ekonomik ranttan fayda uman bir genel ekonomik politikaya feda ettik. Acıklı olan bu. Genel olarak baktığınızda bu işin arkasında ciddi bir şekilde artık üretimden koparılan kentlerin tüketim alanı olarak ekonomiye sokulmasıdır.
Kullanılması.
Bu sadece İstanbul'a da özgü değil. Bu aslında Avrupa'da da yavaş yavaş böyle, İngiltere'de de böyle. Sanayi koptuğu anda, üretimden koptuğu anda kentler maalesef tüketimin hem nesnesi hem öznesi haline gelmektedir. Ama tabii ki bir Avrupa kentiyle karşılaştıramazsınız bir İstanbul'u ya da bir São Paulo'yu ya da Meksika'yı. Maalesef az gelişmiş ülke kentleri ya da demokrasinin tam yeşermediği, hani içselleştirmediği ülke kentleri bu konuda çok fazla
toplumun sesinin
hasar,
de çok çıkmadı.
Şimdi İstanbul tam da böyle bir yer. Yani işte ipini koparıp gezen o başıboş dünya sermayesi, üretimden de kaynaklanmayan, onu ekonomistler daha kara para diyorlar, farklı şeyler, rant sermayesi dediğimiz sermaye, bir takım alanlarda kendini aklamaya ya da ekonomiye girmeye çalışıyor. Ve biz bütün şeyimizi, programımızı, hatta İstanbul'un 100 bin ölçekli programların hepsine İstanbul'un değerli arazilerini tarihi ve kültürel açıdan da satılabilir kabiliyetteki arazilerini uluslararası ya da büyük sermaye gruplarına, hani sermayenin milliyeti olmaz.
Olmaz tabii.
Sermaye gruplarını pazarlamaya atfettik kendimiz. Ve hatta başbakanımızın enteresan bir lafı vardı. Benim görevim adeta ülkemi pazarlamak dedi. İşte bu pazarlamanın mekansal dönüşümüdür kentsel dönüşüm projeleri. Yani bir kere buna böyle bakıp girmek lazım. Biz ama şöyle aldık. Üniversitelerimizin de biraz, akademimizin de biraz bizi yanıltmasıyla sanki kentsel dönüşüm meselesi hep o zihnimizde gerçekten yaşanamaz, güvensiz, şeyli, sıhhi olmayan, sağlıklı olmayan bir takım kent parçalarının sağlıklı, yaşanabilir, insan ve doğa canlısı
kültürün ve tarihin korunduğu
olduğu yerlere dönüşeceğini
hatta
düşündük.
Deprem sonrasında
gayet
da
tabii,
daha
tabii.
Güvenli konutlara
evet,
kavuşacağımız.
Yani bu kim istemez ki? Yani evet. Bu bizim zihinlerimizde yarattığımız aslında çok doğru
hayal de değil bu.
Yani illüzyon diyelim.
Değil.
İllüzyon oldu maalesef.
Hayır,
bulundu.
Sonuçları itibariyle hayal bunu söyleyebiliriz tabii. Ama yani bu başarılamayacak çok
kesinlikle
büyük,
değil.
Ulaşılamayacak
kesinlikle
bir hedef değil.
Değil.
Yani daha iyi yaşamak istiyoruz. Tarihimize sahip çıkmak
ama
istiyoruz.
Ama bunun için buna niyet lazım. Yani amacınız ve hedefiniz sağlıklı ve insanca ulaşılabilir bir kent ve mekansa ona göre projeler yapabiliriz, evet. Yaparsınız. Ama hedefiniz bu mekan parçasından ekonominin borç yükünü ya da işte ülkenin ekonomisine kazanç sağlama adına bir şeyler rant arttırmaksa ona göre projeler yaparsınız. Onun için hedef farklıydı.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Onun için de bu projeler sağlıklı değil. Mesela bir kentsel dönüşüm yasa tasarısı zamanında çıkarıldı biliyorsunuz. İşte bir takım alanlarda aslında ciddi mülkiyet dönüşümlerini içeren bir yasa tasarısıydı. Bir türlü meclisten geçemedi. Meclisten geçemeyince 5366 sayılı yasa diye şu anda gerçekten başımıza dert olan uygulamasıyla bir yasa çıktı. Yani meclis komisyonuna kentsel dönüşüm yasası diye girdi. Komisyondan 5366 diye çıktı.
Evet, bunun altını özellikle çizelim. Çünkü bu programımızda ve bundan sonraki birçok programımızda da bu kanuna çok atıfta evet. bulunacağız.
Çünkü neden? Neden çıktı bu tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu site alanlarında bu yasayı uygulayabiliyoruz? Çünkü devlet bizim yasalarımız, anayasamızda devletimize kültür ve tarihi varlıklarımızın olduğu doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımızın olduğu alanları koruma, kollama ödevi vermiştir. Bu devletin anayasal görevidir. Anayasayla devlete verilmiş bir görevdir. Bunun için de bütçe de yaratılmıştır. İşte emlak vergilerimizden %10 kesilir, kredilerimizden %10 kesilir. Bu korkunç bir meblağdır. Bunun hesabını da biz sormayız. Yani bir gün Kültür Bakanı ya da bir idarecimiz karşımıza geçer. Bizim efendim bizim paramız yok, emek sinemasında ayağıma fareler dolanıyor der. Ve biz sormayız, kardeşim bu kadar para verdik biz. Sen niye buraya bakmadın bu paraların? Ne yaptın? Yani hesap soran, haklarını bilen de ne yazık ki henüz bir toplum olamadı.
Evet, 2010 Avrupa Kültür Başkenti kaynaklarından bile özel olarak kanunla Kültür yani, Bakanlığı'na evet, aktarılan para var
garip
biliyorsun.
Bir şey yani.
Kültür Bakanlığı'nın İstanbul'daki şeyleri yok. İçin değil, gayrimenkulleri için değil veyahut da tarihi alanlar için değil, Türkiye'nin tamamında. Kullanmak üzere.
Tabii yani de. Kullanıldığı yere bağlı bakın. Evet. Koskoca AKM bekliyor. Biz cami halıları değiştiriyoruz. Evet. Her neyse oralara girmeyelim. Dönelim.
Evet, bugünkü konumuz
bugünkü
değil.
Bugünkü konumuzu şimdi buralardan bir takım yenileme projeleri.
5366 ile ne oldu?
5366 ile bizim 2863 sayılı koruma yasasında bir takım koruma kurullarımız, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarımız vardı. Evet. Şimdi şey tabiriyle hani halk arasındaki tabiriyle Misbah Demircan'ın kulakları çınlasın. Tarlabaşı yasası diye anılır bu yasa aynı zamanda. Bir takım alanlar mesela Tarlabaşı Beyoğlu'nda 7 bölge var ki şu anda Saray Sineması rahmetli ve Emek Sineması'nın olduğu alan, Tarlabaşı'ndaki bölgeler, her gün Sulu Kule, Fener Balat, Ayvansaray, her gün yeni bölgeler buna ekleniyor. Bu alanlarda toplu projeler yapma hakkı verildi.
Evet. Ve bu yasayla birlikte.
Bu yasayla. Evet. Ve bir kurul kuruldu. Aslında tek tek şöyle şeyler yapılıyor. Mesela Tarlabaşı'na örnek vereyim size. Tarlabaşı'nda 260 tane binanın Levanten mimarinin olduğu ve diğer kurulların, daha önceki kurulların tescil ettiği yapıların tümünün yıkımını öngören, oraya yeni yapıların yapılmasını kabul edebilen kararlar çıkmaya başladı. Ve plan yok ortada. Yani bunların irtifasına, şusuna busuna oradaki koruma planı karar vermiyor. Bunlar ya sermayedarın gücü ve oradaki maalesef meslektaşlarımızın, mimarların kabiliyetine kalmış sermayedarın gücünü ve rantını ne kadar şeyde bir yansıtabilecekse öyle kararlar veriliyor. Ve mülkiyet dönüşümleri getirildi. Çünkü şöyle oluyor. Bu yasa gereği siz Bakanlar Kurulu bu alanı yenileme alanı ilan ediyor. Hemen akabinde bir acele kamulaştırma kararı da alıyor. Bu acele kamulaştırma kararı orada yaşayanların...
Gene Bakanlar Kurulu kararı.
Tabii yine bakan. Evet. Bu kanunun gereği bu.
Tabii.
Bu acele kamulaştırma kararı orada yaşayanların üzerinde bir korku salıyor. Ya bana satarsın ya da yani şirkete, çünkü bir şirket de giriyor genelde içine. Bazen bu tek TOKİ oluyor. Mesela Sulukule'de TOKİ.
TOKİ.
Tarlabaşı Fenerbalat'ta Çalık grubunun GAP inşaatı. Bir başka yerde bir başka şey grubu diyelim, sermaye grubu. O sermaye grubu ya da TOKİ diyelim. Çünkü TOKİ de artık şirket.
Tabii.
Öyle dar gelirli yapma şirket derdi falan yok,
yok,
o bitti.
Tabii.
Bayağı uluslararası işler yapıyor.
Ki biz başlangıçta çok
yapıyor.
Umutlanmıştık değil mi? TOKİ yaptım geldi yani. İşte deprem riskinin
aman
azaltılmasında.
Aman efendim, yani kendi yaptığı yapılar
bir
kere.
Şey yapacak.
Yaptığı yerler çok ciddi tehdit altında TOKİ'nin İstanbul'da. Evet. Oralara girersek.
Evet.
TOKİ kendisi uymuyor zaten bir takım kriterlere.
Doldurulmuş
alanlar
alanlarda.
Açarken. Gayet tabii.
Bina yapıyor.
Yani Selim bir kaynağda 30 kişinin öldüyse TOKİ'nin yaptığı konutların yeridir.
Doğru.
Şimdi tam da işte bu noktada bir başka dönüşüm başladı. Yani koskoca tarihi eserlerin yıkıldığı, yerine taklitlerinin yapıldığı, bazen cepheler taklit ederek sadece, ki en son Quebec'te yapılan bu UNESCO İKOMOS konferansında bir takım şeyler tespit ediyor dünya. Korumada her gün daha da ileri gidiyor. Ve orada bir
ve
şey
daha
var.
Daha katı kurallar
daha
getiriyor.
Daha katı kurallar getiriyor. Bırakın artık maddi şey, varlıkların korunması. Yerin ruhunun, oradaki söylencelerin, adetlerin, yani somut olmayan gelenek, görenek ve değerlerin korunması aşamasına geçmiş bir dünyada. En büyük ihanetin mesela dış duvarları koruyoruz, korumuyorlar ya, koruyoruz adı altında içinin oyulup oraya bir başka yerleşme, bir başka betonarme, aynen işte Saray Sineması'nda yapılan o Heyula gibi.
Evet.
Bunun en büyük ihanet olduğu söyleniyor. Yani dünya bunları konuşurken, buralara gelmişken biz gerçekten çok ciddi bu kentsel dönüşüm projesiyle hem doğayı, hem kültürü, hem tarihi katlediyoruz. Mesela Kartal dediniz.
Evet.
İlk başlayan projelerden biridir ve bu projeler, hani o dedim ya, İstanbul'u pazarlamalı ve satmalı, İstanbul görücüye çıkıyor adı altında çıkan bir projeler vardır. Ve biz bu projelerle Dünya Emlak Fuarı'na gittik. Gayrimenkul fuarına. Bakın öyle bir İstanbul satışı vardı ki.
İstanbul'daki gayrimenkul sempozyumlarında ilk başta yapılan iş bu kentsel dönüşüm projelerini gelenlere sunum halinde
onu
göstermek.
Onu yapmak bir de artı, biz bunları koltuğumuzu aldı belediye başkanımız. Kan'a gitti. Kan'da dünya sermayesine açıldı.
Evet.
Şimdi bunlar arasında neler var? İşte bu Kartal dediniz, hani sanayiden dönüşüm alanı dediğimiz böyle.
Küçükçekmece.
Mesela Küçükçekmece. Bakın Küçükçekmece gerçekten insanın içi yanıyor. Yani o kadar önemli bir kumsal ki orası. Dünyada hiç örnek. Zaten Küçükçekmece'yi havza olarak perişan ettik. Yani
evet,
bu insanlık suçudur bu yaptığımız.
Tabii hangi alandan
beraber
bahsettiğimizi de kısaca özetleyelim.
Siz bir anlatın isterseniz. Atatürk'ün Florya Köşkü'nün olduğu yerden devam edin. Orada bir kumsal vardı,
evet,
kıtsak ve
arka tarafında da Küçükçekmece Gölü'nün bulunduğu.
O lagünün olduğu alan ve
evet,
orası hem
ortasından yolun geçtiği.
Evet, yol da evet geçiyor. Şimdi tam o alan hem şeydir, arkeolojik alandır, hem doğal sit alanıdır. Yani
tabii
defalarca farklı korunur ve çok özel bir kum alanıdır. Bakın oraya 70 katlı gökdelen öneren bir projeyi seçtik.
Evet.
Ve işin komiği de bu proje bir de ekolojik dedik. Yani biz seçtik. Bunu seçen de bizim hocalarımız.
Evet, jüride onlar var.
Jüride de onlar var. Yani dünyada aslında mimarlık da bir krizde diye düşünüyorum ben. Yani kültür anlayışı her şey tüketime yöneldiği için artık insanların kafasında, hepimizin kafasında bir kültürel şey oldu. Sanki hani yüksek deformasyon oldu. Yani işte bir şey korunacaksa o statikoculuk. Siz muhafazakarsınız. Bugün emek sinemasını ya yerinde koruyun. Güçlendirin varsa şeyleri. Bunu böyle koruyun. Bu hem aslında daha da rantabil. Ben kapitalist olsam daha da doğru, daha da size çok kar getirir. Bu ama bunu söylemek muhafazakarlık. Çünkü karşınıza çıkan diyor ki ama dünyanın her yerinde alışveriş merkezi var. Üstüne bunlar konuyor. Bu da yanlış. Yani bize sunulan bütün projeler artık dünyanın uygar ve çağdaş kentlerinde uygulanamayan ama
geçmişte
bizim
uygulanmış
gibi,
problemleri
bazen yani evet. Bu mesela Londra'da çok da fazla uygulanamamış.
Yok, tabii.
Ha New York'ta da uygulanamamış baktığınızda. New York'un kendine göre bir ahlakı, bir planı, bir imarı vardır.
Tabii.
New York'un banliyesinde yani Central Park'a gidip de altına oyup otopark yapmayı bırakın denemeyi aklınızdan dahi geçiremezsiniz. Şimdi biz de bakın işte en son Zorlu dediniz. Yani böyle bir şey var mı? Böyle aklınız alabiliyor
Zorlu'ya
mu?
Zorlu'ya geleceğiz. Zorlu'ya geleceğiz programın ikinci bölümünde.
Geldik mi? Bir yarı bitti mi?
Hayır. Kentsel dönüşüm projelerinde Kartal'ı kısaca konuştuk. Hı-hı. Küçükçekmece'yi kısaca konuştuk.
Bakın burada en büyük dönüşüm aslında. Şimdi proje diye baktığınızda en büyük dönüşüm.
Tarlabaşı'nı konuştuk.
Yani Tarlabaşı'nı vallahi bilemiyorum. Şimdi Tarlabaşı geliyor işte en son Emek Sineması'na kadar saldırdı. Evet. Oradaki dönüşüm onunla bitmiyor. Alttan Galataport geliyor. Koskoca tersane bölgesi.
Galataport'ta neredeyiz?
Valla Galataport'ta müthiş bir hukuksal. Ya inanılmaz bir şeydeyiz artık. Türkiye'de hukuka göre iş yaparsınız değil mi? Normalde hukuk devletinde bir takım kurallar vardır. Ve siz o kurallara göre iş yaparsınız. Bizde işe göre hukuk yapılıyor.
Evet.
Galataport'un hukuksal süreci inanılmazdır Güran Bey. Bakın önce kıyı kanunu değiştirildi. Ve kıyı kanunu nasıl değiştirildi? Kruvaziyer liman yapıyordu Kuşadası'nda o ferler hatırlarsınız.
Evet.
Onun arkasına bir alışveriş merkezi yapıldı. Kuşadası esnafı ayağa kalktı.
Ayağa kalktı.
Ve kıyı kanunu aykırıydı çünkü kıyıda ancak siz eğer liman yapacaksınız, limanla ilgili tesisler yaparsınız değil mi? Onun altına, arkasına okul, hastane, konut bilmem ne yapamazsınız. Banka, alışveriş merkezi. Ne dedi Mehmet Kutman? Gerekirse yıkmayacağım, kanun değiştiririm dedi. Ve biz dedik ki hadi canım.
Bu kadar da olmaz.
Yani. Ve evet, kıyı yönetmeliği değişti. Kıyı yönetmeliğini biz dava ettik Şehir Plancıları Odası'yla. Ve anayasaya...
Yine Kuşadası'ndan mı bahsediyoruz?
Yani bu kıyı... Şimdi Galataport oradan girdi.
Evet.
Kuşadası'ndan çıkıldı yola. Kıyı yönetmeliği değiştirildi. Yönetmeliği anayasaya aykırı bulduk. İptal ettirdik. Dendi ki olsun kanuna sokarız. Ve bir torba kanun çıktı. Torba kanunla bu anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen kruvaz liman maddesi aynen kıyı kanunu aplike edildi. Madde nedir? Belki bilmiyor kimse. Mesele kruvaz limanı. Madde şudur. Bir kruvaz gemin demirlemek kaydıyla yani liman olacak. Arkasındaki alana istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Banka, evet, hastane, otel, ne aklınıza geliyor?
Alışveriş merkezi.
Ve böylele her şey. Mesela en son siz dönüşüm projesi diyorsunuz. Şeyde Kazlıçeşme'de şu anda Kazlıçeşme Parkı olan yerde bir kruvaz liman kararı alındı.
Evet.
Tam surların önünde.
O da Zeytinburnu dönüşümü.
Zeytinburnu. Oraya tam 705 bin metrekarelik
evet.
İnşaat önerildi. Şimdi mesele kruvaz geminin bağlanacağı yer değil. o gemiyi bağlayarak inşaata açılmamış kıyı alanlarının işte Galata Port'ta başından beri böyleydi ve biz Galata Port'ta davaları kazandık biliyorsunuz. Nasıl kazandık? Kıyı kanununa, 2860 yani eski eserler yasasına, kurul kararlarına dayanarak kazandık. Evet,
idari mahkemeye gittiniz.
Bu da aşıldı.
Çünkü kanun çıktı.
Kanun çıktı. Yetmedi kıyı kanununa eklenmesi. 5793 diye bir sayılı bir yasa çıkarıldı. İşte TOKİ'ye olağanüstü yetkiler de verildi bu arada. Bütün okulların satış kararı alındı ki
ona
şu anda
geleceğiz.
Çamlıca Kilisesi, Kandilli Kilisesi şu bu hani 22 okul hemen satışa çıktı ki Boğaz'dakiler hemen kıyıda geliyor. Bunları da öngören bir yasayla özelleştirme alanı ilan ettiğiniz yerde istediğiniz her türlü planı yapıyorsunuz ve planlar ne askıya çıkabiliyor ne itiraz edebiliyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şeye giriyor. Yani lafın başına döneyim. O kadar kritik, o kadar antidemokratik bir imar koruma hukuku var ki şu anda Türkiye'de. Biz korkuyoruz ki bu anayasa değişiklikleri sırasında aradan hani şu devletin devlete verilen çevreyle ilgili, doğayı korumayla ilgili haklar da o anayasadan geri alınmasın.
Evet, şimdi bir soluklanıyoruz, müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz.
Mama, I tried to take my risk. So I lay down last night, baby. I tried to take my risk. And you know my mind got to rambling like a wild geese in the wind. But the one thing just like to change my mind. Ain't but the one thing like to change my mind. When I started in New York, I left little Comey crying. I sure can't sleep, mama. I sure can't rest at night. I can't sleep, mama. I sure can't rest at night. When I get to thinking about my little woman, it takes my appetite. I'm gonna tell my baby, yes, when I go home. I'm gonna tell my baby, Lord, when I go home. Yeah, women in Harlem, New York, won't let her baby alone.
Açık Radyo 94.9'dasınız ve Altın Saatler programını dinliyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. Bugünkü konuğumuz Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Sekreteri ve Yenileme Kurulu Gözlemci Üyesi. Yenileme Kurulu konusunda çok kısa bir bilgi verebilir misin?
Şimdi bu işte bu 5366 sayılı yasadan bahsettik ya.
Evet.
Bu 5366 sayılı yasadaki işleri yapacak. Yani bu yenileme ve dönüşüm projelerini, yenileme alanları ilan ediyor ya Bakanlar Kurulu, evet, dedik. Sonra doğru da acele kamulaştırma
kararı. Sulu kuleler, işte
sırf onlara bakacak bir, evet, kurul bu. Aslında burada tabii davalar açtık biz buna. Bu bütün davalarımızda bu kanun iptalini istiyoruz.
Evet.
Çok haklı
bu
olarak.
Bu kurulun bütün görüşmelerini izleme hakkınız var.
Bizim bütün kurulların görüşmelerini izleme hakkımız var.
Evet, konuşma hakkınız var mı?
Tabii ki yani, evet, var ama oy şey etme yani,
yok, oy verme yok.
İsterlerse konuşturmaya da bilirler ama hani, evet, biz de konuşuyoruz tabii.
Evet.
Yani öyle şey değiller çünkü. Fakat tabii kurulların şöyle bir özelliği var. Özellikle yenileme kurulunun çok uzman kişilerden oluşması lazım. Çünkü çok özel şeyler.
Öyle değil mi?
Hayır maalesef.
Kimler var?
Ya yani 3 tane mimarı var. Geri kalanlar 3 mimar var. Bir tanesi YÖK'ün atadığı mimarlardan, işte İclal Dinçer. Zaten bu tür bu tarlabaşı projelerinde falan sürekli karşı oy var. Onun dışında işte avukatlar, belediye temsilcileri, şehir plancısı bir arkadaş var ama sürekli hani Rerover, Süleymaniye görüşülüyor, o görüşülüyor, bu görüşülüyor.
Atama yöntemiyle mi gelir bunlar?
Yani atama yöntemiyle geliyor. Evet.
Yoksa bir seçim değil.
Yok.
Yani, değil.
Yani seçim değil tabii. Atama bir tek yok atıyor. Şeyler, kurullar, şeyler, idare, belediye temsilcileri var. Büyükşehir'in belediye temsilcisi var. İşte Kültür Bakanlığı'nın kurulları bunlar.
Evet.
Fakat maalesef üzerlerinde ciddi baskılar da oluyor. Çünkü farklı bir şey. Bu işte kamu işidir. Bu emek sinemasında öyle. İşte belediye bunu öneriyor. Daha eski kurulların o yerleşmiş kuralları dışına çıkmak haklarını kendilerinde buluyorlar. Çünkü 5366
zaten
sayılı
o amaçla kurulmuşlar.
Yani,
yani
evet,
yoksa koruma kurulu varken yani yenileme kuruluna ne gerek,
evet,
var ki?
Yani o konuda işte bir önceki kurulun, mesela Beyoğlu kurulunun tescil ettiği şeyleri, binaları sırf cephelerini koruyarak bir getirilen bir projeyi onaylayabiliyorlar. Yani
evet. Şimdi Kartal üzerinde durduk. Toki'den biraz bahsettik. Galata Port dedin. Zeytinburnu dönüşüm.
Valla Toki'ye 3 gün program yapmak lazım.
Yapacağız yani zaten. Evet, yapacağız çünkü hakikaten Toki her, evet, taşın altından,
evet,
çıkıyor.
Yani.
En son Toki başkanı bir açıklama yaptı. İşte daha önce de söylediğim gibi deprem riski taşıyan binaların sahipleri başvurduğu takdirde.
Valla Toki şu anda eski gecekondu önleme bölgelerinde. Planları yapılmış, kooperatifleşmesini tamamlamış.
Evet.
Tekrar kat mülkiyete geçmiş alanları tekrar gecekondu alanı ilan edip onun bunun sermayedara kat karşılığı pazarlamaya da kalkıyor. Yani Toki ilginç bir kurum haline geldi ve çok ciddi bir şey yetkinliği var. Her şeyi yapabiliyor.
Yol,
köprü.
Önünü açtı.
Bir nevi ajans yani.
Evet.
Bence Bayındırlık Bakanlığı'nın ortadan kaldırılıp hani Toki tek amir gibi, bence başbakandan bile daha yetkili Erdoğan Bey.
Ve etkili hale
etkili
geliyor.
Çünkü korkunç bir hacme ulaşmış durumda.
Evet, biraz kültüre girelim.
Evet yani.
En son.
Evet, evet. Hem de 2010'dayız.
Emek sineması birçok İstanbulluya artık yeter dedirtti. Ve çok da güzel bir protesto yürüyüşü gerçekleşti. Çeşitli konuşmalar yapıldı. Katılanlar açısından da sayı son derece iyiydi. Geniş bir katılım oldu.
Biz maalesef Ankara'daydık. Ne kadar üzüldük. Ankara'da genel kuruldaydık.
Evet.
Ama inşallah 2 Mayıs'ta biliyorsunuz. Buradan, evet, da duyurmuş olayım ben. İşçi Filmleri Festivali var. Yine Emek Adası'ndaki İpek Sineması'nda sanıyorum yapılacak. İşçi Film Filmleri Festivali ve tramvay durağından saat 18'de 2 Mayıs Pazar günü bir yürüyüş yapacağız. Ve yürüyüşün de şeyi yine nesi denir? Ana motifi. Evet. Emek yıkılmasın olacak. Orada olacağız. Çünkü o katılamadık birinci yürüyüşe. Buradan herkesi oraya çağırıyorum. Tekrar ediyorum. 2 Mayıs Pazar günü saat 18'de İşçi Filmleri Festivali'nin açılışını da kutlamak üzere. Hem de o da aynı adada yapılacak. Hem de emek sineması konusundaki düşüncelerimizi bir kez daha duyurmak üzere yürüyüşte olacağız.
Evet, nedir?
Şimdi bakın işte aynı şey. Yani bu emek sinemasının yalnız bir kadersizliği de var yani o adanın. İnanılmaz bir şekilde 93'te Kamer İnşaat diye bir firmaya kiralanmış.
Tamamı.
Tamamı.
Şimdi o adanın, evet. O adanın bir şeyini çizelim lütfen. Çünkü emek sineması deyince sadece bir sinema bölümü anlaşılıyor.
Hayır
aslında
olur mu? Çok Serkin Doğrayan var bir kere. Evet. Büyük kulübün olduğu. Çok da önemlidir biliyorsunuz bu mekanlar. 19. yüzyıl hatta 18. yüzyıl sonlarından itibaren bu kentin kültür yaşamının merkezini oluşturmuştur.
Evet. Ön cepheden orası. Baktığımızda
Serkil Dorian yapısı var. Fransız Mimar Valori'nin. Onun dışında orada 3 tane sinema var. Emek Sineması, İpek Sineması, Rüya Sineması.
Rüya Sineması.
Ondan sonra İskent, hiç de dilim dönme, İskenderç Apartmanı ve Melek Apartmanı var. Evet. Ve Emek Sineması var. Şimdi gerçekten çok büyük bir ada. O odanın tamamı bütün bu alanın 3 aşağı 5 yukarı işte 2700-3000 metrekare emek ve şeyin rüyanın kapladığı alanlar aşağı yukarı 5-6000 metre 5000 metrekare falan bir alan burası. Ve kamu malı bir alan çünkü eski emekli sandığının sonradan sosyal güvenlik kurumu oldu ya sosyal güvenlik kurumunun malı burası. Yani hepimizin.
Hala tapu Sosyal Gayet Güvenlik tabii, Kurumu'nun tabii üstüne.
Ki, tabii ki.
Evet.
Burası 93'te.
Peki Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın burada herhangi bir mülkiyeti var mı?
Hayır.
Yok.
Yok bildiğim evet. kadarıyla. Biraz belediyenin bir şeyleri var ama Kültür Bakanlığı'nın vesayeti var. Çünkü burası gerçekten hem Beyoğlu kentsel alanında alan olarak,
evet.
kentsel sit alanında hem de üzerinde 5 tane tescilli yapı var. Ve adanın eskiden tamamı, o adanın tamamını bir kültür adası olarak alırsanız aslında burada UNESCO'nun İKOMOS Milli Komitesi üyelerinin bildirisi var şu anda elimde. Onların da dediği gibi burası eskiden birinci derecede bir kültür varlığıydı. Sonra kurul tescilleri düşürdü ve en son bu yenileme kurulu tescilleri cepheye kadar indirdi. Yani hakikaten çok...
Ne demek bu? Tescilleri cepheye
yani
kadar.
Diyor ki mesela Melek Apartmanı'nın özgün bir tek yeri cephesi. Yani bu artık bilimsel ayıp.
Ha.
Cephesi.
Bu cepheyi koru
Bitti.
Gerisinde ne yaparsan
Arkasını
yap.
Arkasını yık.
Evet.
Halbuki o apartman ve o ada kendi... Mesela emek sinemasının tescil değeri süslerine kadar indirildi. Anlatabiliyor evet. muyum? Tescil grupları da düşürüldü. Bunlar da yapıldı. Şimdi
yani bir binayı alıyorsun, parçalara ayırıyorsun. İşte cephesiydi, bilmem efendim girişteki süslemeleriydi
falan. Bu olacak
falan.
İş değil. Yani gerçekten bu olacak iş değil. Ben örnek göstereyim size. Bu tarihe ihanet, geleceğe yalan söylemek, ne derseniz deyin. Adını söylemek doğru mu bilmiyorum ama Beyoğlu'nda tarla başında bir televizyon binası vardı. Flash TV'di hadi söyleyeyim.
Evet.
Çok kötü bir binaydı o. Aldılar üzerine bir tarihi eser kopyası yaptılar. Şimdi öyle duruyor. Şimdi tarla başı ve yapılacaksa bunlar da diyelim saray sineması. Onlar böyle blok blok şimdi sahte cepheler yapıştırıyorlar. Beyoğlu'nda gidin uygulamayı evet. görürsünüz. Bir yerde döküyor bir sahte tarihi cephe şak diye betonarme üzerine yapıştırıyor. Şimdi 50 yıl sonra baktığınızda Flash TV'nin binasıyla Saray Sineması ya da tarla başındaki o bina arasında hiçbir fark olmayacak. Yok. Evet. Bu olacak iş değil.
Evet. Yani yeni bunu, yeni bir tarih yaratacağız kendimize.
Tarih de yaratmıyoruz. Yani sözde bir şey yapıyoruz. Sözde bir şey. Yani yapıyoruz. İçini boşaltıyorsunuz. Hele Emek Sineması'nda. Artık hepten iş.
Ne oluyor çığırından. Emek Sineması'na? Bakın Emek Sineması'na ne yapıyor?
Emek Sineması yerinde korunamayacağı diye bir rapor var oldu.
Yani giriş katında korunamıyor.
Evet.
Evet.
Ama nerede korunuyor? 4 kat bir alışveriş alanının üzerinde korunuyor.
20 metre yukarıda.
20 metre kotunda korunuyor.
Yani asansörle yukarı çıkartıyoruz.
Vallahi onun aklı bir proje var. Taşıyacaklarmış. Şimdi bunun adına da dünya literatüründe moving denilen bir Asuan Barajı'nda falan kullanılan yani.
Evet.
Ve kural olarak da hem bizim hukukumuzda hem uluslararası hukukta, koruma hukukunda ulusal veya uluslararası çok önemli bir zorunluluk olmadıkça başvurulmayacak bir şeydir bu.
Evet.
Ve bu taşıma bütün özgün yapısıyla birlikte hani alır bir yere ya sökerek mesela orada taşlar sfenkslerin sökülerek götürülmüştür.
Tabii, tabii.
O bile eleştirilmiştir. Çünkü bu sefer şey maddelerini fittings
dolgu malzemelerinde birleştirme
malzemelerinde tarihe karşı suç işlemişsinizdir. Onun için bazen barajlarda bile hani bunun üzerini kapatalım su gelsin yerinden oynatmayalım bile denir. Ama Emek Sineması'nda artık idare açıkça yalan söylemektedir.
Peki altı neden alışveriş merkezi yapıyoruz? Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde az
şimdi
olduğu
bakın,
için mi?
Hayır efendim. Bu da bir kültürel şey işte. Yani o dedik ya kafamızda nasıl Atatürk
deformasyon,
Kültür Merkezi'nin evet. üst katına restoran sokmaya uğraştık.
Evet.
Hatırlıyorsunuz.
Evet.
Ve o restoran ya da alışveriş merkezi yüzünden Atatürk Kültür Merkezi'ne insanlar girecekti dedi.
Orada biraz farklı düşünüyorum. Yani oraya bakın, girmeyelim.
Bakın Kültür Bakanımız şimdi diyor ki bunları yapamadık diye Atatürk Kültür Merkezi sadece konserlerde kullanılacak. Şimdi aynı kültür mekanını düzenleme anlayışı burada da var. Çünkü bir yatırımcıya vereceksiniz. Yatırımcının derdi sinema falan değil. Oradaki alışveriş merkezleri ve niçin Emek Sineması yerinde değil de üstüne konmuyor? Çünkü mimarlıkta şöyle bir şey vardır. Alışveriş merkezinin başarılı olması için sizin onu göstermeniz lazım. Siz sinemaya giderken o dükkanları göreceksiniz ki gözünüz bir şeye takılacak ve alışveriş yapacaksınız.
Marketteki raf düzenleri gibi bir şey bu herhalde.
Tabii. İyi mimaride kaybolmanız gerekir alışveriş merkezinde. Onun için biz mimarlar merdivenleri şaşırtmalı koruruz. Hiçbir zaman indiğiniz yerden
çıkamazsın. Dönersin.
Dönüp dükkan. Şimdi burada saçma sapan bir şekilde de şey dendi. Burada alışveriş yok. Ne var? Film konsepti alışverişler yapacağız.
Sinema konsepti.
4 katta ne yapacaksınız? 16.500 metrekarede. Ne yapacaksınız?
DVD satacaksın.
DVD, evet. Afiş, şu bu. Evet. Bırakın ne satarsa satsın. Emek Sineması asla ve asla yerinde kaldırılıp 4. katta falan korunamaz.
Mahkemeye başvurdunuz mu?
Bunun adına koruma denilemez. Yani en azından koruma denilemez. Bu hakikaten artık mesleğe karşı da dünyadaki bütün mimarlara karşı, korumacılara karşı da bir şekilde artık hani hakaret gibi bir şey. Bu arada bakın hani biz söyledik muhafazakar olduk, şu dendi, bu dendi. İKOMOS Türkiye Milli Komitesi'ni biliyorsunuz.
Evet.
Milletler Arası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi'dir bu. UNESCO'nun ciddi kurumudur. Onun web sitesi var. icomos.org.tr
Evet.
Orada Emek Sineması'nın korunmasıyla ilgili İKOMOS'un görüşü yayınlandı. Kendi web sitesinde. Hani bu artık gerçekten dünya mirası İstanbul'a karşı yapılmış, hani bir şey diyemiyorum, hani trajedi deseniz trajedi değil,
evet,
trajikomik deseniz komik değil, derhal vazgeçilmesi lazım. Sadece emek sinemasından da değil.
Bu bildiriyi, bu açıklamayı okumamızı öneriyorsun.
Kesinlikle. Bakın, en sonun tarihsel çevre ve yapıları koruma yaklaşım ve ilkelerini hiçe sayarak, sadece kısa vadeli maddi çıkarlar ön plana alınarak bu alanda yapılanmak istenenler kamu yararına da aykırıdır diyorlar. Beyoğlu'nun tarihi kimliğine, yapı stoğunun inşai ve mimari özelliklerine saygı gösterilmeli ve semtin emek sineması gibi özgün bileşenleri özenle ve yerinde korunmalıdır.
Evet.
Bunun için de gerekli bütçeyi biz ödüyoruz zaten. Hepimiz ödüyoruz. Ha, ayrıca emek sineması çok çok önemlidir. Çünkü artık emek sineması bu kentin özellikle kültürel, tarihi ve doğal dokusuna yapılan ihanetlerin simgesi haline gelmiştir. Onun için çok önemlidir.
Ve 2 Mayıs'ta bekliyoruz.
Evet. Yani 2 Mayıs'ta sadece saat bir 18'de... sinemayı korumak değildir bu. Bu İstanbul'u korumaktır. İstanbul'u korumak için gerekli moralin ve motivasyonun yükleneceğidir, alandır emek sineması.
2 Mayıs'ta
saat 18'de Taksim Tramvay Durağı'ndan İşçi Filmleri Festivali'ne de, o festivali de saygıyla selamlıyoruz. Yine o adadaki diğer sinema, sadece emek değil, diğer sinemalarımızdan birinde, Rüya Sineması'nda yapılacak film festivalinin ana konusu sinemalarımızdan, kültür mekanlarımızdan, tarihi ve doğal çevrelerimizden elinizi lütfen çekin. Çekin. Emeğimize dokunmayın olacaktır.
Evet, peki 3 dakikamız kaldı. Hı hı. Bu 3 dakika içinde zorlu inşaatı.
Vallahi yani bakın şöyle söyleyeyim. Bu alan biliyorsunuz karayol köprülerin inşaat için
Boğaziçi
kamulaştırılan
köprüsü,
bir alandır. Üzerinde karayolları binası vardır. Tescilli bir modern mimarlık eseridir. Ve biliyorsunuz bütün tartışmaları.
Evet.
Ve öyle
yani
bir
burası
plan yapılmıştır.
İstimlak sırasında gayrimenkullerin o dönemdeki sahiplerinden alınmıştır.
İstanbul Boğaz Süliyeti'nin çok önemli bir yerindedir.
Evet.
Boğaziçi Kanunu'na tabidir. Doğal sit sayılacak bir alandır. Bu alanda son derece ayrıcalıklı bir plan kararı yapılmıştır ve kültür merkezi, kültür ve kongre merkezi olarak rentable bulunmamıştır. Ticaret merkezleri sokulmuştur. Üzerine de bir de konut eklenmiştir, residence adı altında. Ve 84 bin metrekarelik alan, yani çok da ucuz bir fiyata diyeceğim.
84 bin
metrekarelik
alanda
şu anda 624 bin metrekarelik toplam inşaat yapılmaktadır.
24 bin metrekare.
Evet.
Evet.
Hatta 628 bin metrekare inşaat alanı yapılmaktadır. Ve verilen inşaat hakkına göre yapılacak inşaat hakkı sadece 233 bin metrekaredir. Bu 400 bin metrekare hak işte o ayrıcalıklı plan tadilinin getirdiği.
Yani yenileme komisyonlarının
hayır,
değil,
bu normal.
Yok.
Bu şey. Ve burada Danıştay önce yürütmeyi durdurmuştur.
Başvurdunuz.
Tabii.
Yürütmeyi durdurdunuz.
Yürütmeyi durdurduk. Planı iptal ettik. Maalesef özelleştirme idaresi gitti. Şeye itiraz etti. Danıştay üst daireler kuruluna. O son derece yanlış. Ve bizce hukuka uygun olmadan, gerekçelerimiz incelenmeden Danıştay'ın iptal kararını geri aldı. İnşaat zaten başlamıştı. Devam etti. Büyük
İlgili dairenin kararını iptal etti.
Etti.
Ve
biz ona itiraz ettik. Şu anda süreç devam ediyor, hukuk süreci.
Yani, geçmiş olsun şu anda.
Şimdi bakın
yani,
bir de bu var.
Yoldan görünür.
Hukuk bir de böyle. Eskiden siz bir yere dava açtınız mı bu önemli meselelerde? Özellikle tarihi alanlarda. en azından yürütmeyi durdurma kararının hemen alınması lazım ki bir şeyi kaybetmeyesiniz. Biz maalesef yürütmeyi durdurma kararını almadığımız için o alan gidiyor. Çok kısaca bir şey söyleyeyim. Ayamama Deresi'ni hatırlıyorsunuz.
Tabii.
Oradaki ölümleri hatırlıyorsunuz. 16 yıl önce biz Mimarlar Odası olarak burada dava açmıştık. Burası yapılaşmaya açılmasın diye havaalanı orası. 16 yıl sürdü dava. Kesinlikle kazandık ve orada o kocaman kocaman bloklar çıktı. Şimdi seller oluyor.
Evet, ve insanlarımız ölüyor.
Ölüyor.
Evet, bugünkü programımızı burada kapatıyoruz Mücella. Çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Efendim, Açık
Üzgünüm,
Radyo 94.
Üzgünüm size güzel haberler veremedim.
Peki.
Ama Borazan sesi de var. O da güzel haber.
Güzel. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Mücella Yapıcı idi. Biraz İstanbul'da tur attık. Çok zevkli bir tur olmadı ama bu tura önümüzdeki programlarda da devam edeceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Gürhan Ertür, Argun Yum.